Ayrım 21.
Benedict'in psikolojik açıdan irdelediği bu durum kanımca hiç de anlaşılmaz değildir. Japon toplumu da bir çocuk ana babalar toplumu olduğuna göre Japon insanı otorite karşısında çocuk rolü oynamak zorundadır. İkinci bölümden hatırlanacağı üzere çocuk rolünün kapsamında doğal, uslu ve asi çocuklar vardı. Geleneksel toplum yapısında kişilerin doğal çocuklarını sergilemelerine pek fazla izin verilmezdi. Kişilerin geriye iki şansları kalmaktadır. Uslu çocuk ve asi çocuk. Herhalde Japonlar yerine göre bu iki rolü de sergiledikleri için hem itaatkar hem de isyankar olarak tanınmışlardır. Aynı durum geleneksel kültürümüz, özellikle Osmanlı dönemi içinde geçerlidir. Osmanlı'da padişah-kul iletişimi. Osmanlı döneminde padişah bir baba idi. Taba ya da kul adı verilen vatandaş ise çocuktu. Şekil 42'de görüldüğü üzere bu çocuk, yani vatandaş, eğer çiftinin çubuğunun başında ise ya da kışlasında oturuyorsa uslu çocuk rolündeydi. Kullar isyan edip dağa çıktıklarında ya da kazan kaldırdıklarında ise asi çocuk rolü sergilemekteydiler. Eğer kullar uslu çocuk olursa padişah koruyucu ana baba. Eğer asi çocuk olursa padişah eleştirici, cezalandırıcı ana baba olmaktaydı. Bazen de genç Osman örneğinde olduğu gibi otoriteyi ele geçiren kullar asi çocuk rolünden çıkıp padişaha karşı cezalandırıcı ana baba rolü oynamaktaydılar. Sonuçta Osmanlı'da tahterevallinin ya bir ucu yukarıda idi ya da diğer ucu. Yani padişah ile vatandaş arasında yetişkin yetişkine bir etkileşim yoktu. İki güçten birisi ana baba, diğeri ise çocuk konumundaydı. Konumunu muhafaza etmek isteyen ise ötekine karşı sert davranmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Çocuk ana babaların geleneksel toplumunda su küçüğün söz büyüğün anlayışı hakim olduğu için çocukların söz istemeleri saygısızlık ya da isyan kabul edilmiştir. Uzun süre çocuk yerine konulan kişiler de zaten bir yetişkin üslubuyla konuşmayı becerememekte, ancak isyan ederek söz istemektedirler. Bu yüzden olsa gerek, Osmanlı'da halk ya da asker otorite önünde konuşmak istediğinde bu durum söz ayağa düştü şeklinde tanımlanmaktaydı. Bir toplumdaki yaşam biçimi ile o toplumdaki iletişim biçimi arasında karşılıklı etkileşim vardır. Toplumdaki yaşam biçimi, örneğin devletin organizasyonu ve yürürlükteki yasalar, o toplumdaki kişiler arası iletişimlerin niteliğini belirler. Aynı zamanda toplumdaki mevcut iletişim örüntüsü ise söz konusu organizasyonun ve yasaların var olma nedenlerinden birisidir. Yukarıdaki örneğe bakalım. Çocuk ana baba etkileşiminin yaygın olduğu Osmanlı döneminde vatandaşın padişah ile yetişkin yetişkine bir iletişime girememesinin iki nedeni vardı. Hem vatandaşın davranış repertuarında bu tür bir iletişim tarzı yoktu, hem de yetişkin yetişkine iletişim için gerekli kurumlar mevcut değildi. Örneğin padişah yörükleri, göçebe Türkmenleri iskana zorladığında bu insanların itirazda bulunabilecekleri bir idari mahkeme, bir danıştay yoktu. Bu durumda vatandaşın devlet ile yetişkin yetişkine bir iletişime girme şansı da yoktu. Haksızlığa uğradıklarını düşünenler ya ses çıkarmayıp uslu çocuk olacaklar ya da ferman padişahın dağlar bizimdir diyerek asi çocuk olacaklardı. Bugün eğer belediyenin mülkünüzü kamulaştırırken haksızlık ettiğini düşünürseniz ya da öğretmeninizin size hak ettiğinizden düşük not verdiğine inanırsanız başvurabileceğiniz mahkemeler vardır. Gerektiğinde mahkemeye başvurmak bir yetişkin tavrıdır. Yeni öğrendim. Türk söylemez, söylenir diye bir söz varmış. Eğer bana haksızlık ettiler, hoca bana taktı gibilerden sözler söyleyerek ortalarda dolaşırsak söylenmiş oluruz. Bu ise bir çocuk tavrıdır. Eğer yasal yollara başvurursak bu kez söylemiş oluruz ki bu da bir yetişkin tavrıdır. Ya da diyelim ki oy kullanmadan partileri eleştirirsek söylenmiş, oyumuzu kullandığımızda ise söylemiş oluruz. Bugün toplumca söylenmekten söylemeye giden yolda bulunduğumuz kanısındayım. Eşkıyalarda çocuktan ana babaya doğru. Çeşitli ülkelerin sözlü ve yazılı edebiyatlarında efsaneleşmiş eşkıyalara rastlarız. Eşkıyaları efsaneleştirme geleneğinin ürünü olan bu kahramanlardan bazıları Robin Hood, Billy the Kid, Jesse James, Köroğlu, Yalnız Efe, Çakıcı Efe ve İnce Mehmet'tir. Moran 1991. Söz konusu efsanevi eşkıyaların sahip oldukları özellikler bu kitap kapsamında ileri sürdüğüm bazı görüşleri destekler niteliktedir. Hatırlanacağı üzere yukarıda çocuk ana babalardan oluşan geleneksel toplumlarda insanların çocuk rolünden ana baba rolüne geçtiklerini belirtmiştim. Efsaneleşmiş soylu eşkıya motifine baktığımızda bu durumun onların yaşantısı içinde geçerli olduğunu görürüz. Yukarıda adları belirtilen kahramanların hemen hepsi başlangıçta uslu çocuktur. Sonra bir derebeyinin ya da ağanın zulmüne uğrarlar. Diğer bir ifadeyle otoriter ana babanın hışmına uğrarlar. Bu baskı uslu çocuk olan kahramanımızın asi çocuk olmasına yol açar. Artık kahramanımız otoriteyle mücadele eden asi çocuktur. Bir süre sonra ise ana baba rolüne geçmesi kaçınılmazdır. Çünkü derebeyini ağayı cezalandırması ve halkı koruması gerekmektedir. Bu durumda kahramanımız derebeyini ağaya karşı cezalandırıcı ana baba rolü oynamaktadır. Bir zamanlar kendisine zulmeden kişiye artık o zulmetmektedir. Aynı kahraman ise halka karşı koruyucu ana baba rolü oynamaktadır. Halk ona umut bağlamış, onu efsaneleştirmiştir. Soylu eşkıyalara ilişkin bu değişim öyküsü şekil 43'te görülmektedir. Berna Mora'nın 1991 Türk romanına eleştirel bir bakış adlı eserinde Hobsbawm tarafından ortaya konan soylu eşkıyalara ait özellikler sıralanmaktadır. Bu özelliklerden birkaç tanesini aşağıda ele almak ve bunları kitabımızda kullandığımız terminoloji ile açıklamak istiyorum. Şöyle. 1. Bir derebeyi ağa soylu eşkıyaya ya da çevresine zulmeder. Ana baba çocuğa baskı yapmakta, ondaki doğal çocuğu bastırmaktadır. 2. Soylu eşkıya haksızlığa uğradığı için dağa çıkar. Asi çocuk ana babaya karşı çıkmaktadır. 3. Soylu eşkıya haklı olmak koşuluyla öç almak için derebeyini ağayı öldürür. Soylu eşkıya zorbalara karşı eleştirici, cezalandırıcı ana baba olmuştur. 4. Halkı zorbalara karşı korur. Halk kendisine hayrandır, halk tarafından efsaneleştirilir. Soylu eşkıya halk için koruyucu ana baba olmuştur. 5. Soylu eşkıya yalnızca zorba derebeyini ağaya karşıdır. Kralın düşmanı değildir. Soylu eşkıya çocuk ana babadır. Kralın karşısında çocuk, halkın karşısında ana babadır. Toplumdaki nihai ana baba kraldır. Bu yüzden soylu eşkıya ara kademelerdeki ana babalara isyan eder ama en büyük ana babaya yani krala isyan etmez. Namık Kemal'de çocuktan ana babaya doğru. Çocuk ana babalar toplumunda insanların çocuk rolüyle sahneye çıkıp daha sonra yetişkine uğramaksızın ana baba rolüne geçtikleri konusundaki iddiamı destekleyebilecek bir başka örneğe Jale Parla'nın kitabında rastlıyoruz. Parla 1990, Tanzimat romanının epistemolojik temellerini incelediği Babalar ve Oğullar adlı kitabında özetle şu görüşü ileri sürmektedir. Namık Kemal ve diğer Tanzimat romancıları başlangıçta babaya yani toplumdaki mutlak otoriteye, padişaha karşı çıktılar. Bizim terminolojimizle asi çocuklar oldular. Ancak zaman içinde bu kişiler toplumu aydınlatan, topluma önderlik eden yeni babalar oldular. Muhtemelen ülkenin o günkü koşullarından ötürü Tanzimat romancıları toplum karşısında ana baba rolünü üstlendiler. Nesnel bir romancı tavrı takınmak yerine, eğer nesnel tavır takınsalardı yetişkin olmuş olurlardı, öznel, açıklayıcı, öğretici ana babalar olmuşlardır. Kanımca ana baba tavrı en fazla Ahmet Mithat Efendi'de ortaya çıkmaktaydı. Efendi kendisini öğretmen, vatandaşı ise öğrenci, çocuk kabul ederdi. Kıssalardan hisseler çıkarır, romanların en heyecanlı yerlerinde kesip okuyuculara faydalı bilgiler aktarırdı. Parla'nın da 1990 belirttiği gibi bazı edebiyat eleştirmenleri Tanzimat romancılarında görülen yorumlayıcı, açıklayıcı, öğretici ve yargılayıcı tavrı meddah geleneğine bağlamaktadırlar. Kanımca gerek meddahlardaki gerekse Tanzimat romancılarındaki bu tavır aslında koruyucu ve eleştirici ana baba anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu yazarlar doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışarak okuyuculara, çocuklara uygun ahlaki mesajlar ileterek idealin ve ana baba öğretisinin savunucusu olmuşlardır. Tanzimat romanındaki bu anlayış yakın zamanlara kadar romanımızda değilse bile sinemamızda etkisini sürdürmüştür. İyilerin kötülerden kesin çizgilerle ayrıldığı eski Türk filmlerinde olaylar nesnel açıdan değil, ana babanın açısından yansıtılmıştır. Senaryo yazarları ve yönetmenler, gerçekleri araştıran yetişkinler olmak yerine bilinen doğruları tekrarlayan ana babalar olmuşlardır. Osmanlı'nın Müslümanı niçin tüccar olmazdı? Resmen yasak değildi. Fakat Osmanlı'da Müslüman ahali ticarete rağbet etmezdi. Ticaretle uğraşmak adeta gayrimüslim vatandaşlara, Rumlara, Musevilere özgü bir işti. Ticaret İslam'la bağdaşmaz değildi. Müslümanlar ticaretin peygamber mesleği olduğunu söylerlerdi. Hazreti Muhammed'in ticaretle uğraştığı ve ticareti öven sözleri bulunduğu bilinirdi. Ancak her şeye rağmen Müslüman ahali için tüccar olmak ayıptı. Orhan Pamuk'un 1991 Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanında da dile getirildiği gibi ticaretle uğraşan bir Müslüman Türk İstanbul'da öncelikle Müslümanlar tarafından yadırganırdı. Niçin böyleydi? Bu ilginç durumu açıklamak amacıyla çeşitli gerekçeler ileri sürülebilir. Ben kitabın genel çizgisine uygun olan şu açıklamayı yapacağım. Ticaretle uğraşmak çocuk ana babalar toplumuna uygun düşmeyen bir uğraştı. Çocuk ana babalar toplumunun insanları sezgiyle şu kanıya varıyorlardı. Ticaretle uğraşan kişiler yetişkin olurlar, bireyselleşirler, kendi akıllarına güvenirler, bağımlı ilişkilerden uzaklaşırlar, dolayısıyla da yalnız kalırlar. Çocuk ana babalar bu düşüncenin doğru olup olmadığını test edemezlerdi. Çünkü test etmek bir yetişkin işidir. Yalnızca böyle olduğunu kendi ana babalarından öğrendiler ve bu bilgiye uygun davrandılar. Peki o halde bir Müslüman Türk ne iş yapmalı? Asker olmalı, yönetici olmalı. Ya da bir devrin modasına uyup katip olmalı, memur olmalı. Uslu çocuk olup maaşını devlet babadan almalı, arada da zam vermiyor diye sızlanmalı. Asker ya da yönetici olan kişilerin günlük yaşamda zaten sürdürmekte oldukları çocuk ana baba rolünden uzaklaşmaları gerekmez. Çünkü askerler ve sivil yöneticiler aynı anda hem çocuk hem de ana baba rolünü sürdürebilmektedirler. Üstlerinin yanında çocuk, aslarının yanında ana babadırlar. Ailelerindeki hiyerarşik düzenin bir benzeri iş yerlerinde de vardır. Bağımlıdırlar, güven içindedirler. Bu durumdaki bir insanın ticarete ilgi duyması kolay değildir. Çocuk ana babalar toplumun bir üyesi, kişiler arası ilişkilerde alışa geldiği hiyerarşinin dışına çıkarsa yalnız kalacağını düşünür. Oysa bu endişenin yersiz olduğunu artık biliyoruz. Çevremizde kişiler arası ilişkilerdeki geleneksel tavrı terk etmeden başarıyla ticaret yapan kişiler var. Bu kişiler sahip oldukları çocuk ana baba rollerine bir ölçüde de olsa yetişkin rolünü katabilmiş kişilerdir. Yukarıdaki sözlerimle ticaret dışı uğraşların, askerliğin ya da sivil yöneticiliğin işlevsel olmadığını söylemek istemiyorum. Söylemek istediğim şu. Osmanlı'da belki bir ölçüde günümüzde insanlar eğer sahip oldukları çocuk ana baba özelliğinden ötürü ticaret dışındaki bir takım işlere zorunlu olarak yöneliyorlarsa bu durum sağlıksızdır. Çocuk ve ana baba rollerinin yanı sıra yetişkin rolüne de sahip olan kişilerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun olduğu için ticaret dışındaki mesleklere yönelmeleri elbette ki doğaldır. Doğal olmayan ticarete küçümseyerek bakma, ille de memur olma, sonra da hayat boyu sızlanma şeklindeki geleneğin yaşatılmasıdır. 1910'lu yılların başlarında Osmanlı Devleti bu geleneği değiştirmek amacıyla yoğun bir propaganda başlatmıştı. Halka ticaretin ayıp olmadığı ve İslamiyet'e ters düşmediği anlatılmaya çalışılmıştı. Devlet babanın büyümeyen çocukları. Çağlar boyunca insanımız için devlet baba ola gelmiştir. Bugün de öyle. Galiba günümüzde devleti baba, belediyeyi ise ana rolünde algılıyoruz. Belki de Kemal Tahir'in dediği gibi devlet anadır. Ya da en doğrusu ikisi birden ana babadır. Sanırım vefatından önceki son televizyon programındaydı. Ankara'nın eski belediye başkanlarından Vedat Dalokay'a bir öğrenci belediye nedir diye sordu. Dalokay da bak yavrum annen ev işi olarak neler yapıyorsa belediyede şehirde onları yapar demişti. Bence Dalokay bu sözleriyle insanımızın belediyeye bakış açısını dile getirmişti. Belediye bizim için gerçekten bir annedir. Şöyle bir çevrenize bakınız. Evini gönlünce kirleten sonra da annesinin temizlemesini doğal kabul eden çocuklar ile sokaklara tüküren, genel tuvaletleri temiz kullanma alışkanlığı olmayan büyükler arasında ne kadar benzerlik var. Evlerimizin temizliğini annelerimize, şehirlerimizin temizliğini belediyelerimize ısmarlarız. Maaşımızı ise devlete. Toplumca yetişkinlik yoluna mesafe kat edebilmek için devlet, belediye gibi kurumları ana baba olarak algılamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi devleti baba olarak görmekte, güvenmekte ne sakınca var? Köklü bir gelenekten niçin vazgeçelim diyebilirsiniz. Ben de derim ki devleti baba olarak görmek ile ona güvenmek ayrı şeylerdir. Hem devlete güvenmeye devam edebilir, Hem de devlet karşısında bir yetişkin tavrı takınabilirsiniz. Devletin baba olarak görülmesi bugüne kadar çeşitli sorunlar yaratmıştır ve bu sorunlar hala devam etmektedir. Her şeyden önce devleti baba olarak görenler bağımlı bir ilişkinin içine girmiş olurlar. Oysa bütün ilişkilerimizde bağımlılık yerine bağlılığı tercih etmeliyiz. Çünkü devlete veya bir kuruma, bir kişiye bağımlı olmak bizi pasifliğe iter. Her şeyi ondan bekler hale geliriz. Çocuk ana baba özelliği taşıyan kişilerin bağımlı ilişkileri tercih etmeleri, bu arada devleti de baba olarak görmeleri doğaldır. Oysa ana baba yetişkin ve çocuk rollerini dengeli biçimde kullanabilen kişiler, insanlara, kurumlara ve devlete hem bağlılık duyabilir hem de özerk olabilirler. Devlete baba demenin çok önemli bir başka sakıncası daha vardır. Devlete baba deme eğilimi, yanında devletin memuruna abi deme eğilimini de getirir. Devlete baba diyen vatandaş, devletin memuruna bir çocuk tavrıyla yaklaşıp abi diyerek uygun olsun ya da olmasın işini yaptırmaya çalışacaktır. Bir görevin gerektirdiği özelliklere sahip olmasa bile bir hemşeri, bir abi bularak kendisini veya çocuğunu boş kadrolara tayin ettirecektir. Yukarıdaki sakıncanın bir uzantısı olarak pek çok devlet dairesinde resmi olması gereken amir-memur ilişkilerinin abi-kardeş ilişkisine dönüştüğünü görürüz. Herhangi bir konumdaki bir devlet memuru, kurum içindeki ya da dışındaki abilerinden ve küçük kardeşlerinden gelen ricaları yerine getirmek zorundadır. Akılcı, rasyonel olsun ya da olmasın, devletin çıkarlarına uygun düşsün ya da düşmesin, bu ricaları yerine getirmek zorundadır. Çünkü evde ve sokakta olduğu gibi iş yerinde de akıl önemli değildir. İlişki önemlidir, bağımlılık önemlidir. Size abi diyen, gerektiğinde elinizi öpen küçük kardeşinizin ufacık bir ricasını nasıl yerine getirmezsiniz? İşinde başarısız diye ona nasıl ceza verirsiniz? Bazı resmi kuruluşlarda hatalı davranışta bulunan memur için soruşturma açan amirlerin arkadan eleştirildiğini duymuşumdur. Amiri çekiştirenler, canım çağırıp kulağını çekiverseydi, işi resmiyete dökecek ne vardı derler. Öğrencisini disipline veren öğretmen için de ne gerek vardı, çağırıp iki tokat atsaydı bu iş hallolurdu derler. Önerilen bu çözümler çocuk ana babalar toplumuna özgüdür. Yetişkin yanları gelişmiş kişilerden oluşan toplumlarda ise tokat yoktur, memur azarlamak yoktur, diyalog vardır, karşıdakiyle empati kurmak vardır ve gerektiğinde işi resmiyete dökmek vardır. Vatandaşın devletle olan iletişimi ya da bir devlet dairesindeki çalışanlar arasındaki iletişim, akılcı ve resmi olmadığı süre devlet ve vatandaş bu işten zarar görür. İşlerin aksamasının, bazı kamu kuruluşlarının zarar etmesinin temel nedenlerinden birisi, insanımızda akılcı yetişkin tavrının eksik olmasıdır. Bu eksiklik acı fakat gülünç bir takım çelişkiler ortaya çıkarır. Örneğin, kendi çocuğunu torpille işe sokan bir vatandaş, yine torpille işe girmiş bir başka devlet memurunun beceriksizliğinden yakınır. Bir başka örnek, haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişileri basından izleyen herkes müthiş öfke duyuyor. Fakat aynı herkes 100 bin liralık bir alışveriş yaparken satıcıya fiş almazsam kaçı olur diye soruyor. Başkalarının ahlakı konusunda fevkalade titiz davranıp kendisine karşı hoşgörülü olmak galiba çocuk ana babalar toplumuna özgü. Aslında çocuk ana babaların kalpleri temizdir de gerçekçi olmayı ve çelişkilerden arınmayı beceremezler. Bu beceriksizlik devlete de vatandaşa da pahalıya mal olur. 3. Akıl, öğüt vermek serbest, aklını kullanmak, yetişkin olmak yasak. Çocuk ana babalar toplumunun bir başka özelliği ise akıl vermenin, öğüt tavsiye vermenin çok yaygın olmasıdır. Çocuk ana babalar toplumu için bu doğaldır. Çünkü şekil 44'te görüldüğü üzere başkalarına öğüt veren bir kişi ana baba rolü oynamakta, karşısındakini ise çocuk rolüne itmektedir. Ana baba rolündeki bu kişinin verdiği öğütler ise büyük bir ihtimalle kendi aklının ürünü olmayıp başka ana babalardan edindiği bilgilerdir. Şekil 44'ü şöyle açıklayabiliriz. Ahmet, İsmail'e ne yemesi gerektiği konusunda öğüt vermektedir. Verilen öğütler bazen bir gerçeğin ifadesi olabilir. Bazen de akılcılıktan uzaktır. Şüphesiz ki Ahmet'in burada verdiği akıl yanlıştır. Ama bu tür akıl vermelere günlük yaşamda sıkça rastlarız. Verdiği öğüdün niteliği ne olursa olsun Ahmet, İsmail'in başlattığı yetişkin yetişkine iletişimi sürdürmemiş, onu anlamaya, onunla empati kurmaya çalışmamış, yalnızca ona öğüt vermiştir. Ahmet İsmail'in ne yemesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini ya da doktorunun bir diyet vermiş olabileceğini hiç düşünmemiştir. Üstelik Ahmet, İsmail'in yakalandığı hastalıktan ötürü yaşayabileceği sıkıntıyı da dikkate almamış, yalnızca kendi kafasındaki doğruları ona aktarmakla yetinmiştir. Öte yandan İsmail ise bir çocuk ana babada olduğu gibi, Ahmet'in karşısında çocuk rolü oynarken Selma'nın karşısında ana baba rolü oynamıştır. İsmail yetişkin yanı yeterince gelişmediği için de acılı kebap konusunda edindiği bilgiyi test etmemiş, doğruluk derecesini araştırmamıştır. Yalnızca bir ana babadan, Ahmet'ten aldığı bu bilgiyi günü gelince bir çocuğa, Selma'ya nakletmiştir. 6. kaset 1. yüzün sonu. Bilirsiniz, bu soruya cevabım şu olabilir. Sizden öğüt isteyen, size akıl danışan kişilere elbette ki öğüt verebilirsiniz. Bunu yaparken ana baba tavrı takınmış olabilirsiniz, olsun.